Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20'de 1400, Hicri Gamer'i 7 Cemadüsani 1443 ve Miladi Takvim'de 10 Ocak 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, 2021 yılında Fars Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin en önemli gelişmeleri ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Amerika'nın İslam nizamına düşmanlığını sürdürdüğünü söyledi. Afganistan Dışişleri Bakan Vekili, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Emir Abdullayan, Viyana müzakerelerini yıllarca ertelemeyeceğiz dedi. Uşer, İran nükleer enerji santrali devreye girdi. İran'ın serbest bölgelerinden 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Türkiye'de Hürjet Jet eğitim ve hafif taarruz uçağının üretimi başladı. Amerika'da korkunç yangında 9 çocuk, 19 kişi öldü. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kum halkının 9 Ocak 1978'de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 44. yıl dönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu. Ayetullah Hamenei, 9 Ocak olayının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti. İslam devriminin zafere ulaşmasına yol açan 9 Ocak olayına önemli bir değişimin kaynağı olarak bakılmalıdır. Bu olay İslam devriminin vizyonlarından biridir. Devrime karşı kin besleyenlerin yürüttüğü kara propagandaları inkılap vizyonuna şüphe düşürüyor. Bu olay halkın dine bakışının derinliğini gösterir. İslam İnkılabı rehberi İran'daki olayların çoğunda din alimlerinin rol oynadığını ifade ederek bunun için sultan düzeninin din alimleri, dini merceği ve siyasal dine karşı olduğunu söyledi ve Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne duyduğu derin düşmanlık ve kin bunlardan anlaşılabilir dedi.
İslam İnkılabı rehberi beyanatını devamında Amerika'nın farklı dönemlerde İran hakkında yanlış hesaplamalar yaptığına dikkat çekerek onlar General Süleymani konusunda da yanlış hesaplama yaptı. Bu şehidin yok edilmesiyle büyük hareketin son bulacağını düşündüler ama bu yıl General Süleymani şehadet yıl dönümünde Allah'ın yardımıyla insanların o şehide gösterdiği bağlılıkla büyük hareketin gerçekleştiğini gördük. Düşman İran İslam Cumhuriyeti'ni doğru değerlendiremiyor, yanlış kararlar verdiği için başarısız oluyor. Bundan sonra da emellerine asla ulaşamayacaktır dedi. Kum halkı ile video konferans görüşmesi gerçekleştiren Ayetullah Hamine'yi sözlerine şöyle devam etti. Şehit Süleyman'ın cenaze töreninde İran milleti kimliğini ve birliğini gösterdi. Şehidin cenazesi Suriye, Lübnan, Pakistan'a götürülseydi bu olay tekrar yaşanırdı. General Süleymani gibi büyük bir şahsiyetin şehit edilişi bir tehditti, ancak milletimiz bu tehdidi fırsata çevirdi. Dini egemenliğin İslam devriminin ilkelerinden biri olduğunu anlatan Ayetullah Hamine'yi, zalim düşmana teslim olmamak da devrimin ilkelerinden biridir. Düşmanın zorbalığına müsamaha göstermemeliyiz. Bazen düşmanla müzakere yapmak başka bir şey, ancak İslam devrimi bize düşmanın iradesine boyun eğmememiz gerektiğini söylüyor ve henüz onlara teslim olmadık. Ülkenin bağımsızlığı, yolsuzluk ve adaletsizlikle mücadelesi devrimin ilkelerindendir dedi.
Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Dünürlü'den sonra Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin İbn Abdullahyan ile bir araya geldi. İran Ajansı'na göre bu görüşmede İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, tarihin İran ve Afganistan arasındaki bağın bir nevi akrabalık olduğunu kanıtladığını vurgularken, Afganistan halkının amansız mücadelesi hiçbir yabancı gücün Afganistan'ı işgal edip yönetemeyeceğini gösterdi dedi. İran Dışişleri Bakanı, Taliban liderlerinin kapsayıcı bir hükümetin oluşumuna ilişkin olumlu açıklamalarına değinerek bu konuda kabul edilebilir göstergelerin sağlanması gerektiğini vurguladı. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'ın mazlum halkına yaptığı insani yardımları hatırlatarak, İran bu yardımları sürdürürken Afgan halkının sorunlarını hafifletmek için, daha fazla yardım sağlamak için bölgesel kapasitesini de kullanacak dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Amerika ve müttefiklerinin son 20 yılda Afganistan'daki yanlış politikalarını kınadı ve Afganistan ile komşu ülkeler arasında ihtilafların çıkarılmasının Amerika'nın bölgedeki politikasının temel ilkelerinden biri olarak niteledi. Afganistan Dışişleri Bakan Vekili de 43 yıldır Afgan mültecileri gösterdiği misafirperverlikten dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür ederken, iki ulusun ortak noktalarını hatırlatarak şunları vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Afganistan'ın yanında olmuştur ve yeni Afgan hükümeti komşu ülkelerin hiçbir aleyhinde olmayacaktır. Afgan yetkili Amerikan Afgan halkına yönelik cinayet ve saldırılarına temasla Amerika, Afganistan'ı utanç verici bir yenilgiyle terk etmesine rağmen Afgan halkına yönelik politikalarını sürdürüyor ve bu politikalar sonucunda Afgan halkının %80'i yoksulluk sınırının altında dedi.
İran Dışişleri Bakanı, İran olarak Viyana görüşmelerini yıllarca ertelemeyeceğimizi ama ciddi irade olursa en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varabileceğimizi ve bugün şu andaki süreci ileriye dönük olumlu olarak değerlendirdiğimizi bildirmek istiyoruz dedi. Hüseyin Emir Abdullah'ya muhabirimize verdiğim işte Viyana görüşmelerine değindi ve şöyle dedi. İran ekonomi ekibinin görevi yaptırımları etkisiz hale getirmek için harekete geçmek. Bu Viyana görüşmelerini yıllarca geciktireceğimiz manasına gelmez. Emir Abdullahyan, müzakerelere sağlam ve güçlü bir mantıkla devam edeceğiz ve müzakerelerde karşı tarafa önemli çözümler sunduk dedi. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın önerileri müzakere masasında şeffaf ve nettir ve muhaliflerimiz, özellikle de Batılılar, iyi niyet göstermeli dedi. Emir Abdullahyan ayrıca şöyle dedi. New York seyahatim sırasında Amerika Başkanı'na yakın bazı kişiler New York'ta görüşme arayışında oldular. Ben de onlara İran'a karşı tavrınızın değiştiğini pratikte gösterin ve davranışları göstermeniz gerekiyor diye söylemiştim. Eğer konuşmanızda dürüstseniz nükleer anlaşmaya geri dönmek için iyi niyetimizin bir işareti olarak yurt dışındaki el konulan paramızı serbest bırakın.
İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey müzakereçisi, Viyana'da 3 Avrupa ülkesinin temsilcileri ve Avrupa Dışişleri Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ile bir araya geldi. İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakir Keni, 8. tur müzakereler kapsamında dün Avusturya başkenti Viyana'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ve 3 Avrupa ülkesinden üst düzey müzakerecilerle bir araya geldi. Viyana müzakerelerinin 8. turu geçen pazartesi günü başladı ve müzakereler ilerliyor. İran İslam Cumhuriyeti, Viyana'da bir anlaşmaya varılması halinde nükleer anlaşmaları ihlal eden tarafın öncelikle yaptırımları kaldırması gerektiğini doğrulamanın ardından İran'ın nükleer eylemlerinin nükleer anlaşması çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Tahran, karşı taraf yaptırımları kaldırmaya ne kadar ciddiyetle hazırlanırsa ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptırımları kaldırmada öngördüğü mekanizmaları kabul etmeyi ne kadar ciddi ise nihai anlaşmaya varma süresinin de o kadar kısalacağını vurguluyor.
Rusya'nın Viyana Merkezi Uluslararası Kuruluş Hareketi temsilcisi, Moskova'nın İran'ın Viyana görüşmelerine ilişkin değerlendirmesine ilişkin görüşlerini paylaştığını duyurdu. Rusya'nın baş müzakirecisi Mihail Ulyanov, pazar günü Viyana'da İran'ın üst düzey müzakirecisi Ali Bagrekin'in alıntıladığı bir tweet'e cevap olarak attığı tweet'te, "Aynı değerlendirmeye sahibiz, ilerleme var ancak istenen çözüme ulaşmak için daha fazla zaman ve çabaya ihtiyaç var," dedi. Daha önce medya kuruluşları İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin başkanının sözde açık parantez anlaşmazlığının azalmakta olduğunu söylediğini aktarmıştı. Viyana müzakerelerinin 8. turu geçen pazartesi günü başlamıştı. Ve müzakereler temkinli bir şekilde ilerliyor. İran, Viyana'da bir anlaşma varması halinde nükleer anlaşmaları ihlal eden tarafın öncelikle yaptırımları kaldırması gerektiğini bildiriyor.
İran'ın elektrik sanayi sözcüsü Buşehr nükleer santralinin üretime girdiğini ve elektrik dağıtım şebekesine bağlandığını duyurdu. Mustafa Recep Meşredi muhabirimize verdiği demeçte şunları kaydetti. Bu enerji santrali saatte 1000 megawatt elektrik üretiyor ve bu ülkenin milli elektrik dağıtım şebekesine aktarılıyor. Meşredi bu santralin işletmeye alınmasıyla günlük 6 milyon litre fosil yakıt tüketiminden tasarruf sağlanacağını söyledi. İran Elektrik Endüstrisi'nin sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Buşehr nükleer santrali büyük onarımlar ve yakıt ikmali için 28 Ekim'de devre dışı bırakıldı. Recep Meşredi açıklamasının devamında bu santralin elektrik tedarik etmesine rağmen elektrik endüstrisinin hala halkın doğru gaz ve elektrik tüketimi şeklinde değiştirmesine ihtiyacı olduğunu söyledi.
İran Anayasayı Koruma Şurası Araştırma Başkanı Abbas Ali Ketkudayi, İran İslam Cumhuriyeti ve bölge halkı için karşılıklı bir hak olarak fırsat ortaya çıktığında kesin intikam alınmasıdır dedi. Abbas Ali Ketkudayi, General Kasım Süleyman'ın şehit edilmesiyle ilgili uluslararası ve bölgesel hukuki boyutların ele alındığı insan hakları savunucusu oturumunda yaptığı konuşmada General Kasım Süleyman'ın kişilik özelliklerine atıfta bulunarak şöyle dedi. İran'da bugünkü güvenlik, Irak ve Suriye'de IŞİD yönetiminin sona ermesi bu büyük şehidin çabalarının sonucudur. Ali Ketkudayi açıklamasında şöyle dedi. General Süleyman'ı, devrimin başlangıcından itibaren İran İslam Cumhuriyeti sisteminin korunmasında öncü oldu. 8 yıllık kutsal savunma döneminde kendini gösterdi. Şehadetine kadar İslam Cumhuriyeti sistemini korumaya devam etti. Ketkudayi ayrıca şöyle dedi. Düşmanlar General Süleyman'ın şehadetiyle aziz şehidin ışığını söndürerek ilahi nurun söndürülemeyeceğinden gafildiler. Ketkudayi General Süleyman'ın şehadetiyle bölge milletlerine yeni bir yol açmış ve bu yol devam edecek ve onun ışığı sönmeyecek ve şehit Süleyman artık bir ekol olarak devam edecek dedi.
Çin'in Tahran'daki Büyükelçisi Twitter'da İran İslam Cumhuriyeti'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları destekleme tutumunu öven bir mesaj yayınladı. İran Ajansı'na göre Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Seyyid Rıza Salihi Emiri'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı destekleyen tutumunu takdir ettiğini tweetledi. İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı dün Çinli mevkidaşı Zohong Wenqiu'ya yazdığı bir mektupta Amerika'nın Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik boykottaki eyleminin, olimpiyat etkinliğinin güç arayan hedeflere ulaşmak, gerilimi artırmak ve dünyada zorbalığı teşvik etmek için bir araç olarak kullanılmasına en iyi örnek olduğunu yazdı. Beyaz Saray daha önce Amerikan hükümet yetkililerinin Çin'in insan hakları sorunları nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot ettiğini belirtmişti. Bu arada Amerikalı sporcular Çin'e seyahat edebilir ve rekabet edebilirler. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yao Lijian da Çin'in yaptırımlara karşı olduğunu ve kararlı adımlar atacağını belirtti. Pekin Kış Olimpiyatları 4 ila 20 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.
İran İslami Danışma Meclisi Sanayi ve Maden Komisyonu Başkan Yardımcısı ülkenin serbest bölgelerinden 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini bildirdi. İran İslami Danışma Meclisi Sanayi ve Maden Komisyonu Başkan Yardımcısı Seyit Cevat Hüseyinikiye Serbest Ticaret Yüksek Konseyi Sekreteri Said Muhammed ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. Sanayi ve özel iktisadi bölgeler son 10 ayda 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu süre içinde yalnızca 1 milyar dolarlık ithalatları oldu. Hüseyinikiye İran'ın bu alanlardaki yatırımları istikrara kavuşturmak için teşviklere ihtiyacı olduğunu da söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovak aşısına ilişkin eleştiri yapan Türk Tabipler Birliği'ni hedef gösterdi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı ise Turkovak aşı çalışması 3. faz ön verileri dahi yayınlanmamış diye tepki gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya hızlı tren hattı açılışında konuşurken Turkovak aşısıyla ilgili gerekli çalışmanın yapılmamasını eleştiren Türk Tabipler Birliği'ni hedef gösterdi. Muhalefete yüklenen Erdoğan, yalan dolan hepsi bunlarda. Şimdi bunların bir de Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla Turkovak aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar böyle bir şey yok diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya dedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği'ni hedef gösteren sözlerine tepki göstererek şöyle dedi. 70 bin doktor üyesi olan Türk Tabipler Birliği'ne sahtekar diyecek kadar küçülen bir cumhurbaşkanı var ülkemde. Yazıklar olsun. Son zamanlarda Turkovak'ın üretildiğini açıklanmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek aşı diğer ülkelere de ihraç edileceğini bildirdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ milli imkanlarla geliştirilen Hürjet, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı için üretim ve montaj faaliyetlerine başladı. Küresel çaptaki jet eğitim ve hafif taarruz uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla TUSAŞ öz kaynakları ile 2017 yılında başlatılan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet projesinde prototip uçaklar için parça üretimi ve montaj faaliyetlerine başladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu ülkenin sınır güçlerine ateş açılmasıyla ilgili iddiasını yalanladı. Mail haber ajansına göre Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu ülkenin güçlerine el bombası atıldı ve ateş açıldığına dair suçlamalarını asılsız olarak niteledi.
Irak'ta meclis başkanlarına Muhammed Harbusi yeniden seçildi. 329 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 228 milletvekili oy kullandı. Başkanlık için Harbusi ve Mahmut Meşidani yarıştı. Harbusi aldığı 200 oyla yeniden başkan seçildi. Harbusi geçtiğimiz dönemde de meclis başkanlığı görevini yürütmüştü.
Irak'ın Selahaddin eyaletinde terörist Amerikan koalisyon teçhizatını taşıyan bir kamyon yol kenarına yerleştirilen bombanın hedefi oldu. Asabir Ajansı'nın haberine göre Irak'ta sözde IŞİD karşıtı Amerikan koalisyonun destek konvoylarına haftalık ve günlük olarak düzenlenen saldırıların ardından dün bir destek konvoyu daha hedef alındı. Selahaddin eyaletinin El Nebai bölgesinde meydana gelen patlamada can kaybı olmazken sadece kamyon ve ekipmanları hasar gördü.
İdlib ilindeki yerel insansız hava araçları Amerikan insansız hava araçlarının Suriye-Türkiye sınır bölgesinde terör örgütü Nusra cephesi liderini koruduğunu bildirdi. Sputnik haber ajansına göre Nusra cephesinin lideri Zuhur Avculani Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'deki Babul Havi bölgesine devriye gezerken Amerikan insansız hava araçları da bölgede onu koruma amaçlı çok sayıda uçuş gerçekleştirdi. İsrail Kanal 11 sunucusu Julani'nin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak buna tepki gösterdi. Amerikan hükümetinin kendisi hakkında bilgi vermesi karşılığında ödül koyduğu Julani'nin kendisini güvende hissettiğini söyledi.
Filistinli Esirler ve Özgürlükler Kurumu 33 Filistinli kadının hala ırkçı rejim İsrail'in Damon hapishanesinde çok zor koşullarda tutulduğunu duyurdu. Filistin Esirler ve Özgürlükler Kurumu yayınladığı bildirdi. Filistinli kadın esirlerin gözaltına alındıktan sonra sorguya çekilip cezaevine nakledilene kadar işkence gördüğünü ve dövüldüğünü vurguladı. Filistin heyeti Damon Hapishanesi'nin İngiliz sömürge döneminde tütün deposu olarak inşa edildiğini ve en temel imkanlardan bile yoksun olduğunu belirtti.
Amerikan Dışişleri Bakanı fırsatçı bir şekilde Kazakistanlı protestocuları destekledi ve öldürme niyetiyle ateş etme emrinin yanlış olduğunu ve iptal edilmesi çağrısında bulundu.
Ve son haberimiz, New York İtfaiye Teşkilat yetkilisi Amerika'nın New York kentinde 19 katlı apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Taliban Dışişleri Bakan Vekilinin İran ziyareti etrafında. Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Taliban Dışişleri Bakan Vekilinin üst düzey bir heyetle İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gittiğini söyledi. Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülkahar Belhi, Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki Başkanlığı'nda üst düzey bir heyetin Tahran'a ulaştığını duyurdu. Belhi, Taliban heyetinin ziyaretinde siyasi, iktisadi, transit ve Afgan mülteci konularının görüşüleceğini söyledi. Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ziyaret öncesinde Afganistan Dışişleri Bakanlığı binasında bir hazırlık toplantısı yapıldığını ve görüşmelerin ardından önemli konuların gündeme geldiğini söyledi. Taliban Dışişleri Bakanı Vekili, geçtiğimiz günlerde İran'ın Kabil Büyükelçisi Yardımcısı ile bir araya gelmiş, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'ı mevcut krizden çıkarmak için uluslararası kapasitesini kullanması gerektiğini vurgulamıştı. Taliban üst düzey makamlı Tahran ziyareti İran'ın Taliban'dan kapsayıcı bir hükümet kurmasını ve tüm etnik grupları yanına almasını talep ettiği bir sırada gerçekleşiyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de son günlerde yaptığı açıklamada şöyle dedi. Afganistan'dan her şeyden ziyade İran'ın ve komşu ülkelerin odaklandığı husus, Afganistan'daki nüfusun ve etnik grupların çeşitliliğini yansıtan kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıdır. Taliban Dışişleri Bakan Vekilinin Tahran ziyareti bu grubun Afganistan'a komşu ülkelerle ilişkiler kurmaya istekli olduğunu, bu hususa özel önem verdiğini, komşu ülkelerinde Taliban'ın egemenliğine yönelik olumlu görüşünü almak istediğini gösteriyor. 15 Ağustos tarihine itibaren Taliban'ın Afganistan'ı tam olarak kontrol altına almasından beri İran tüm etnik gruplara katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına vurgu yapmıştır. Bunun yanı sıra Afganistan halkının sorunları ve sıkıntılarına da özel ilgi göstererek bu engelleri aşmada Afgan halkının yanında yer almaya çalıştı.
Afganistan'da Taliban'ın yeniden ortaya çıkması, Amerika tarafından Afgan mal varlıklarının bloke edilmesi, büyük uluslararası mali yardımların kesilmesi ve Afgan bankacılık ve ekonomik sisteminin çöküş belirtilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Afganistan'ın ekonomik sorunları Afgan halkının daha fazla baskı altına aldı. Taliban hükümetinin tüm Afganların gıda ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle Birleşmiş Milletler geçtiğimiz günlerde Afgan'da milyonlarca insan için açlık ve kıtlık tehlikesi uyarısında bulundu. Afgan halkının gıda ve ilaçta dahil olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmesi nedeniyle İran son aylarda bu ülke halkına yaklaşık 14 kez insani yardım sevkiyatı yaptı. İran, Afgan halkına insani yardım gönderirken siyasi sorunları göz önünde bulundurmadı. Ancak Tahran ve Taliban hükümeti arasındaki görüşmelerde Afganistan'a kapsayıcı bir hükümeti olan ihtiyacı her zaman vurgu yaptı ve mevcut krizden bir çıkış yolu bulunmasının buna bağlı olduğunu belirtti. İran'ın Afganistan'ın komşularının ikinci toplantısına ev sahipliği yapması, Tahran'ın ülkenin istikrara kavuşması ve Taliban hükümet yetkilileri tarafından gözaltı edilmeyen ekonomik sorunların giderilmesine yardımcı olma çabalarının bir parçası olarak aldığı önlemler, bu açıdan İran'ın nedenle iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Bu şartlar altında Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı Kayyum Emir Han Muttaki liderliğindeki bir Taliban heyetinin İranlı yetkililerle ikili ekonomik işbirliği ve ülkenin ekonomik durumu düzelene kadar İran'ın Afganistan'a ihsani yardımının devam etmesini görüşmek üzere Tahran'a geldiği söylenebilir. Son birkaç on yılda milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yapan İran, gıda ve ilaç sektöründeki Afgan halkının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu ülkede bir insani krizi önlemek için Afgan halkına insani yardım göndermeye hazır. Unutulmamalıdır ki bu krizin tehlikeleri bölge ülkelerini de etkileyecektir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Güney Kore halkının Amerikan askeri sistemlerinin yerleştirilmesine itirazları etrafında. Güney Kore vatandaşları bu ülkede yerleştirilen askeri sistemlerin kaldırılmasını istediler. Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneydoğusundaki Seongjo bölgesinde yaşayan Kore ahalisi, Amerikan füze sistemlerinin kendi rızaları olmadan konuşlandırıldığını ve görüşlerinin dikkate alınmadığını söylüyorlar. Bölge sakinlerinden Kim Jong, Güney Koreli yetkililer bize bu askeri teçhizatın konuşlandırılmasının geçici olduğunu söylediler. Ancak attıkları adımlar eylemlerinin kalıcı olduğunu gösteriyor, dedi. Başka bir protestocu, Sangju köyünün sakinlerinden biri olarak, köyün sakin bir kırsal bölge olduğunu ancak şimdi yıkılmakta olduğunu ve bazılarının burayı korkulu bulunmayan bir cezaevi olarak nitelendirdiğini söyledi. Amerikan füze sistemlerinin Güney Kore'de konuşlandırılmasına yönelik protestolar son yıllarda iki ülkenin savunma ve güvenlik ilişkilerindeki en önemli zorluk ve engel haline gelmiştir. Amerika füze sistemlerinin Güney Kore'de konuşlandırılması konusu 2016 yılından itibaren gündeme gelmiş ve nihayet Mayıs 2017'de bu sistemin konuşlandırılması tamamlanmıştır. Sangju bölgesindeki yerel halk ve yerel makamlara göre Güney Koreli yetkililer Amerikan füze sistemlerinin bölgeyi konuşlandırmasının geçici olacağına dair söz verdiler. Ancak sistemin kalıcı olduğunu gösterecek adımlar gündemde kalmış ve bu süreç devam etmektedir.
Güney Kore'de Amerikan füze sisteminin konuşlandırılması ile ilgili yeni bir protesto turu, Songju bölgesindeki insanların daha önce sistemin geçici bir süre için kurulduğunu ve 3 ila 5 yıl arasındaki orta vadeli bir dönemden sonra sonunda kaldırılacağını düşündüğü bir zamanda başlamıştır. Ancak Amerikan füze sistemlerinin Güney Kore'ye yerleştirmesinden yaklaşık 5 yıl sonra bu füze sistemleri kaldırılmakla kalmadı. Aynı zamanda devam eden politikalar sistemlerin kalıcı hale getirilme doğrultusunda olduğunu da gösterdi. Son yıllarda özellikle de 2016'dan beri Amerika Birleşik Devletleri Doğu Asya bölgesinde özellikle Güney Kore'ye yönelik Kuzey Kore tehditleri olarak adlandırdığı durumdan yararlanarak bölgesel düzeyde Pyongyang'ın yıldırma politikasını, hedeflerini ve amaçlarını karşılayacak şekilde bölgedeki varlığını yoğunlaştırmaya çalışmaktadır. Amerikan hükümeti önce Pyongyang merkezli Kuzey Kore'nin Japonya ve Güney Kore'ye yönelik nükleer ve füze programları tehdidini büyüterek ve abartma aşamasına getirerek bu iki ülkedeki askeri üslerini istikrara kavuşturmaya ve güçlendirmeye çalışıyor. Gelişmiş askeri teçhizat ve modern silahlar satın almalarını da sağlayarak dolaylı ve doğrudan bu ülkelerde sistemlerini yerleştirmek istiyor. Son aylarda bazı Kuzey Kore füze denemelerinin gerçekleşmesiyle birlikte Amerika, Güney Kore'de silah satış politikasını artırmak için Pyongyang tehditleri ve tehlikeleri bahanesiyle ülkedeki asker üslerini sürdürmesi için Güney Kore'ye baskısını yeniden artırdı. Güney Kore hükümeti ise Trump döneminde Amerika-Kuzey Kore görüşmelerini sonuçlandırmak için büyük çaba sarf etmesine rağmen Beyaz Saray'ın aşırı talepleri bu görüşmeleri engelledi ve Pyongyang yetkilileri Washington'un vaatlerini ihlal ettikten sonra yeniden füze ve nükleer denemeleriyle ilgili faaliyetlerini daha yoğun bir şekilde başlattı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20'de 1400 Hicri Kameri, 7 Cemadüsane 1443 ve miladi 10 Ocak 2022 Pazartesi. Müzik 40 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20'de 1360'da İslami Şura Meclisi temsilcisi Hücretül İslam Seyyid Muhammed Hamine'yi Gülen'in suikast düzenlendi. İslam İnkılabı'nın zaferi ve İnkılabı'nın etkili şahsiyetlerinin İran'daki faaliyetlerinden silinmelerine yönelik iç komploların başlamasıyla düzen karşıtı gruplar adı geçen şahsiyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm fırsatlardan yararlandılar. Hicri Şems'e 1360 yılında şehadet derecesine ulaşan birçok önemli şahsiyet teröre kurban gittiler. Münafıkların karışıkları terör eylemlerinden biri de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin kardeşi Hücretül İslam Seyyid Muhammed Hamenei'nin meclise gittiği bir sırada terör eylemine maruz kalmasıdır. Bu olayda Hücretül İslam Seyyid Muhammed Hamenei yaralanırken iki koruyucusu ise şehit edildiler. ...170 yıl önce bugün Hicri Şems'i 20'de 1230'da İran'ın önde gelen en liyakatlı ve siyasi şahsiyetlerinden Mirza Taki Han Emir Kebir katledildi. Emir Kebir Kacar Şahı tarafından görevinden azledilmesi ardından İran'ın orta kentlerinden Kaşan'a sürgün edildi ve bugün Kaşan'ın Fin Hamamı'nda Kacar Şahı görevlilerince katledildi. Beş yıl önce bugün Hicri Şems'e 20'de 1395'te İran'ın bilimsel kalıcı şehirlerinden ve İnkılap Yüksek Kültürel Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeriat Medari vefat etti. Hicri Şems'e 1302'de Şiraz kentinde dünyaya gelen Şeriat Medari yıllarca Amerika'da eğitim gördü, ardından İran'a geri döndü. Şeriat Medari İslam İnkılabı'ndan sonra önemli mevkilerde de görevler üstlendi. ...918 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadüsane 525'te İran'ın önde giren Arif Ebu'l Fezail lakaplı Eynul Kuzat Hemedani İran'ın Hemedan kentinde asıldırarak şehit edildi. ...800 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadüsane 643'te Mısırlı alim Gazi Eşref lakaplı Bahettin Ebu'l-Abbas Kahire'de vefat etti. Babası gibi Kahire'de kadılık yapan Ebu'l-Abbas yüksek düzeyde zekaya sahipti. Ebul Abbas eserlerinde babasının uyguladığı yönetmenden yararlanıyordu. Ebul Abbas kendi dönemindeki önde gelen alimlerden hadisler dinlerdi ve onun ilgi çektiği konulardan biri hadisleri toplamak idi. yıl önce bugün 7 Cemadüshane 1360'da İran'ın önde gelen Kur'an bilimcisi, yazar ve fakih Ebu Abdullah Zencani vefat etti. Hicri kameri 1309'da İran'ın kuzey batısındaki Zencan kentinde dünyaya gelen Ebu Abdullah Zencani, felsefe, kelam ve nücum derslerini öğrendi. Ardından Necef-i Şerif'e gitti ve önde gelen alimlerden dersler öğrendi. Mısır'a giden Ebu Abdullah Zencani El-Ezher Üniversitesi'nde Müslümanlar arasında vahdetin korunmasını istedi. Mısır'dan İran'a dönen Ayetullah Zencani, Tahran Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde 4 yıl boyunca felsefe ve Kur'an tefsiri dersleri vermeye başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınlarına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Memur ve emekliler. Tıkandık.
Milli Gazete.
Gıda ürünlerinde KDV %1'e indirilsin. Şertop'tan Kılıçdaroğlu'na sert cevap, planlarınıza malzeme olmadı diye meclis başkanı suçlayamazsınız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Osman Sert 8 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde seçim yorgunluğundan temsil krizine başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin son 20 yılına bakınca 2018'den bu yana en az seçimli dönemi yaşıyoruz. Başta bu bir avantaj gibi görünüyordu. Sürekli seçim atmosferinde yaşamak en rasyonel konuyu bile seçim polemiklerinin konusu haline getiriyordu. Neredeyse her yıl farklı vesilelerle sandığa gitmek memleketi seçim yorgunu yapmıştı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yerel seçimler dışında 3,5 yıldır merkezi yönetime sandık yoluyla mesaj verme şansı olmadı. Yerel seçimlerde elbette seçmenin bir mesajı oldu ama onu da görüldüğü kadarıyla iktidar pek almaya niyetli değil. Bahsettiğim sorun temsilde, adalet, yönetimde, istikrar dengesinde, ikincisi lehine birincinin toptan feda edilmesinin bir diğer yönü. %50+1 ile başkanlığın belirlenmesi ve meclisin etkisizleştirilmesi yönetimde istikrarı uç bir noktaya taşıdı. Öyle ki istikrar adına kontrolsüz bir iktidar iki seçim arasında neredeyse laüsel sorumsuz bir güce kavuştu. Bunun dengelenmesi için parlamentoda adil bir dağılım ve seçim barajının makul bir seviyeye inmesi ile kullanılan her oyun büyük oranda temsil hakkı elde edebilmesi gerekiyordu. İttifaklar ile bu bir nebze sağlandı. Ama referandumdaki propagandanın aksine meclisin yetkileri neredeyse tümüyle alınınca bu temsilin çok bir anlamı kalmadı. Diğer denetleme aracı ise hukukun, yani yargının ayrı bir güç olarak bağımsızlığıydı. Geldiğimiz noktada yargıya güven, Ankara Enstitüsü olarak İstanbul Politikalar Merkezi ile yaptığımız araştırmaya göre dibe vurmuş durumda. Hem iktidar hem de muhalefet seçmeni yargının derdine derman olacağını düşünmüyor. Bu noktada geriye, yargıya ve meclise hesap vermeyen, merkezi iktidarı dengeleyebilecek tek unsur olarak milli irade kalıyor. Son 20 yılın en seçimsiz dönemini geçiriyor olmak da işte burada anlam kazanıyor. Eğer farklı vesilelerle önceki dönemlerde olduğu gibi referandum, ara seçim ya da erken seçim ile seçmen iradesi sandığa daha sık yansıyabilseydi, içinde bulunduğumuz temsil krizi, iktidara sesini duyuramama ve siyaseten yabancılaşma bu kadar yoğun olmayacaktı. İktidar kendini bu kadar istediğimi yaparım havasına kaptırmayabilirdi. Bir dönem üst üste yaşanan seçimlerle neredeyse sandık yorgunu olan bir toplum iken bugün seçimsizliğin ve ara kademelerin kaybolmasının getirdiği bir temsil daralması yaşıyoruz.
Cevher İlhan 8 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde 20 Aralık vurgunu başlıklı yazısına yer veriyor. Doların hızla 13-14 liradan 18 liraya çıkmasının ardından aniden 11 liraya düşürüldü 20 Aralık gecesi vurgunu ve soygunu tartışması devam ediyor. Zira yasamanın yürütmeye denetim hakkı olarak muhalefetin mecliste verdiği 20 Aralık gecesine vurgun ve soygunu araştırma önergesi, başta hazinenin 128 milyar dolarının nereye gittiğine dair önerge olmak üzere millet malının bazı yandaşlara peşkeş çekilmesi iddialı yolsuzluklara, hırsızlıklara, rüşvete, gaspa ve suistimal dair önergeler gibi yine AK Parti MHP oylarıyla yüksünmeden reddedildi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
20 Aralık finansal kumpasıyla döviz kurları üzerinden Türkiye'nin en büyük soygununun son dönemde dövizdeki kur hareketliliği sürecinde yüklü miktarda alım-satım yapanların incelenmesi, bunlar arasında bakanlar ve cumhurbaşkanına yakın isimlerin bulunup bulunmadığının araştırılması istendiği ana muhalefetin son önergesi de iktidar cephesince engellendi. Neticede milletimizin alın terini, emeğini, 3-5 kuruş birikimini köpük görüp bir gecede hüpletenler millete, sonra hukuk önünde adalete hesabını vermesi çağrısı bir defa daha havada kaldı. Bu arada ana muhalefet milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı'nın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta başta yıllar önce AKP iktidarından aldığı ve halen ödemediği 750 milyon doları alarak iktidara iliştirilmiş medya haline getirilen bir grupla 5 şirketin 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurduğu, düştüğünde ise tekrar döviz aldıklarını, eksi 10 milyar dolar şirketlerin yaklaşık 16 milyar dolar vurgunu vurdukları kesin bilgisi, ihbarı da araştırılmadı. 2021'den kalan bir diğer konu, tek kişilik yönetimde siyasi iktidarın medyayı susturma ve sindirme aracı haline getirilen RTÜK, medyaya karşı müthiş bir ayrımcılıkla hakkaniyeti ihlal eden ve adil olmayan yandaş emrivakilerle eşitlik ilkesinin tam gaz ihlali vaziyet oldu. Bilindiği gibi daha önce kurumun siyasi iktidara eleştirileri yayımlayan, dahası iktidara yeterince övgüler dizmeyen ve medyanın ancak %5'ini bulan televizyonlara ceza üstüne ceza yağdırırken, yandaş kanallara bir iki göstermelik uyarı cezasıyla geçiştirilmişti. O denli ki Orman Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'ndan talimatla söndürmede yetersiz kalmasıyla günlerce süren vahim orman yangınlarını göstermeyin sansürleme uyarısına uymadıkları bahanesiyle işi orman yangını cezasına kadar vardıran kurumun iktidarın sopası haline getirildiği teyit edilmişti. Görünen o ki başkanı aynı zamanda iktidar partisi genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın talimat ve telkinlerini emir telakki ederiz temennasına uygun olarak bir kamu kurumu kurulu olarak bütün vatandaşlara karşı eşit davranması gereken Rütük saraydan gelen talimatlara tam uymuş. En son Rütük'ün 2021 ceza karnesini açıklayan bir üst kurul üyesinin iktidarın yanlışlarını eleştiren 5 televizyona 71 ceza ile 21 milyon 500 bin lira ceza kesmesine mukabil iktidardakilere methiyeler dizen 5 kanal halktan gelen on binlerce şikayete rağmen bir tek cezanın verilmemesi bunun göstergesi. Özetle bu vaziyet bile tek başına Rütük hiçbir yayıncıyı muhalif yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez iddiasını peşinen boşa çıkarıyor.
Tahran Radyosu.
Abdülkadir Özkan 8 Ocak tarihli Milli Gazete'de vakalardaki artış ne ifade ediyor başlıklı yazısına yer veriyor. 2 yıl aşkın bir süreden beri insanımız pandemiyle mücadele ediyor. Bu arada devlet bir taraftan testleri arttırmaya çalışırken öbür yandan toplum aşılanmaya davet ediliyor. Uzunca bir süre aşılanma konusunda tereddütlü davranan toplumun bir kesimi özellikle yerli aşının uygulanmaya başlanmasıyla bu tür çekingen davranışların sayısı azalmış görünüyor. Bu durum genellikle yerli aşıya duyulan güvene bağlanıyor. Buna karşılık hala toplumda bir kesim aşının gerçek olmadığını, sadece bir sıvıdan ibaret olduğunu savunuyor ve taraftarlarını artırmaya çalışıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Özellikle virüsün omikron varyantının ortaya çıkması ülkemizde ve pek çok ülkede salgının birdenbire hız kazanmasının aşılanmadaki artışla etkili olduğunu söylemek mümkün. Ancak tüm bunlar ülkemizdeki salgının hafife alındığı görüntüsünü ortadan kaldırmıyor. Hemen belirteyim ki okulların kapatılmasından yana değilim, ancak medyaya yansıdığı gibi salgındaki yayılma ve vaka sayılarında bir patlama yaşanıyor. Sağlık sisteminin tıkanmaması için acil olarak herkesin aşılanması, hatırlatma dozunun da yaptırılması isteniyorsa o zaman yeni tedbirlerin devreye sokulması ya da özellikle aşılanma aleyhinde kampanya yürütenlere karşı toplumu ikna edecek açıklamaların yapılması gerekiyor. Çünkü medyada bir yandan vakaların patladığı, vakaların 100 bine ulaşacağı haberleri yer alırken öbür yandan sinema salonları ya film seyretmek ya da herhangi bir siyasi partinin toplantısına katılmak için dolduruluyor. Hatta televizyonlara yansıdığı kadarıyla seyircilerin ve yapılan toplantıya katılanların koltuk atlaması da söz konusu olmuyorsa insanların neye inanacaklarını bilmiyor olmalarını bir sorumlusu olması düşünülemez mi? Vakalardaki artış devam ettiği takdirde bunun salgın konusunda ne anlama geldiğinin gerek sağlık gerek devlet yetkilileri tarafından topluma izah edilmesi gerekmez mi? Çünkü ters giden bir şey yokmuş havası estiriliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
2021 yılında Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinin en önemli gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, 2021 yılında bazı ülkelerin önemli gelişmelerinden gözden geçirdiğimiz yıl sonu programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 2021 yılında Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinin en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Fars Körfezi İşbirliği Konseyi 2021 yılında bir dizi gerginliklere sahne olurken, konseyi bazı üyeleri Siyonist rejimi İsrail'e normalleşme yolunu tuttu. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri dış politikasında bazı değişikliklere gitti. Suudi Arabistan'ın durumu geçmiş yıllarda kıyasla farklıydı.
2021 yılında Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ve Mısır'ın Katar ile gerginliklere son verme girişimi başladı. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi liderliğinin 41. zirvesi 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'da düzenlendi. Zirvenin esas amacı ise Katar kuşatmasına son verilmesi ve konsey üyeleriyle barışmasıydı. Katar ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır arasında gerilim 5 Haziran 2017'de başladı. Katar'ın dış politikasından duyulan hoşnutsuzluk gerginliğin esas sebebi olarak açıklandı. Söz konusu 4 Arap ülkesi Katar ile ilişkilerini keserek bu ülkeyi kuşatma altına aldılar ve sınırlarını Doha'nın yüzüne kapattılar.
Katar ile ilişkilerini kesen Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar ile yeniden ilişki kurmak ve sınırlarını açmak için 13 şart ileri sürdüler. Bu şartların arasında El Cezire kanalının faaliyetlerinin kısıtlanması, Katar'ın Hamas ve Müslüman Kardeşler Hareketi ile ilişkilerini kesmesi ve İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini gözden geçirmesi gibi şartlar yer alıyordu. Ancak Katar yönetimi...
Thank you.